Ayrım 30, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 275. O gece seçimleri Loughton'ların etkileyici şekilde büyük ama modası geçmiş video aletinden izledik. Carol düzeltici lenslerini tam oturmadığı için ekrana yakın oturup gözlerini kırpıştırıyordu. Yetişkinliğinde geçirdiği zamanın çoğunu politikayı görmezden gelerek geçirmişti. Bu hep ED'nin alanıydı. Başlıca adayların kim olduğuna dair açıklama yapmak zorunda kaldık. Ancak bu olaydan zevk alıyor gibiydi. Jason kibar espriler yaptı. Carol da gülerek ona yardımda bulundu. Gülüşünde ufak da olsa Diane'i görebiliyordum. Ancak Carol çabucak yoruldu ve kanaldan eyaletler okunmaya başladığında odasına gitti. Bunda şaşılacak bir şey yoktu tabii. Sonunda Lomax bütün Kuzeydoğu'yu, Orta Batı'nın çoğunu ve Batı'yı kazandı. Güneydeki durumu o kadar iyi değildi ama orada bile muhalif oylar, köklü demokratlar ve Hristiyan tutucular arasında neredeyse eşit bir şekilde dağılmıştı. Son kalan rakip de gaddarca kibar bir teslimiyet bildirdiği sırada kahve kupalarımızı toplamaya başlamıştık. ''İyi adamlar kazandı yani'' dedim. Jace gülümsedi. ''İyi adamlardan aday olan birileri olduğunu bilmiyordum. Lomax'ın bize iyi geleceğini düşünüyordum.'' Belki de. Ancak sakın Lomax'ın perihelyonu veya replikatör programını önemsediğini düşünmek gibi bir yanlışa düşme. Önemsediği tek şey bunun uzay bütçesinin giderlerini azaltmak için uygun bir yol olması ve ileriye dönük büyük bir adım atılıyor gibi görünmesi. Arta kalan federal para ordu bütçesine aktarılacak. ED'nin eski hava uzay ahbaplarından doğru dürüst bir Lomax karşıtlığı çıkmamasının nedeni de bu. Lomax Boeing'in ya da Lockheed Martin'in aç kalmasına izin vermeyecek. Sadece aletlerini yenilemesini istiyor, o kadar. Savunma için diye ekledim. Dönünün peşinden vakit kaybetmeden gelen karışıklığın ardından doğan küresel anlaşmazlığın rehaveti artık çok geride kalmıştı. Ordunun şöyle bir elden geçirilmesi pek de kötü bir fikre benzemiyordu. Tabii, Lomax'ın söylediklerine inanırsan. Sen inanmıyor musun? Korkarım ki öyle bir lüksüm yok. Bu konuyu burada bırakarak yatağıma döndüm. Sabahleyin ilk enjeksiyonunu yaptım. Jason Loughton'ların büyük ön odasındaki bir koltukta uzanıyordu. Yüzünü pencereye dönmüştü. Üzerinde kot pantolon ve bir de pamuk gömlek vardı. Sıradan bir üst sınıf mensubu gibi gözüküyordu. Kırılgan ama huzurlu. Korkuyorsa bile bunu göstermiyordu. Kol içini açmak için elbisesinin sağ kolunu kıvırdı. Çantamdan bir şırınga alıp steril bir iğne yerleştirdim ve saklama yerinde tuttuğumuz tüplerin birindeki berrak sıvı ile doldurdum. Wun'la birlikte bunun provasını yapmıştık. Dördüncü çağ protokolleri. Mars'ta bunun için sessiz bir merasim ve yatıştırıcı bir ortam sağlanıyormuş. Burada ise Kasım gibi gelen güneş ışıklarına ve pahalı saatlerin tiktaklarına kalmıştık. Enjekte etmeden önce tenini temizledim. ''Bakmak zorunda değilsin.'' dedim. ''Ama istiyorum.'' dedi. ''Nasıl yapıldığını göster.'' Her zaman işlerin nasıl işlediğini bilmek hoşuna gitmişti. Enjeksiyon hemen etkisini göstermedi fakat ertesi gün akşam olduğunda Jason'ın ateşi çıkmıştı. Spesifik olarak hafif bir soğuk algınlığından daha kötü olmadığını söyledi. İkindi olduğunda ise termometremi ve tansiyon aletimi alıp onları... başka bir yere sokmam için yalvarıyordu. Olayın özü buydu. Yağan yağmura anlamsız ve saçma bir ısrarla yağan yağmur gece başlayıp öğleden sonraya kadar devam etti. Karşı yakamı kaldırdım ve bahçeyi tekrardan annemin evine gitmek için geçtim. Bodrumdan kurtardığım hatıralar okul kutusunu yukarıdaki ön odaya kadar taşımıştım. Yağmurun loşlaştırdığı ışık perdelerin arasından geliyordu. Lambayı açtım. Annem 56 yaşında ölmüştü. 18 sene boyunca onunla bu evi paylaşmıştım. Bu onun hayatının üçte birinden biraz daha fazlasıydı. Geriye kalan üçte ikisinde sadece bana göstermek istediklerini görmüştüm. Bazen memleketi Bingham'dan bahsederdi. Mesela ağaçlı ve dik bir sokağın başındaki bir evde babası emlakçı ve üvey annesi kreş çalışanı ile yaşadığını, Monica Lee adında bir çocukluk arkadaşı olduğunu, üstü kapalı bir köprü ve Little Wycliffe adında bir nehir olduğunu, 16 yaşında gitmeyi bıraktığı ve ebeveynlerinin cenazesine kadar da bir daha gitmediği bir Presbyterian kilisesi olduğunu biliyordu. Fakat hiçbir zaman Berkeley'den ya da MBA ile neler yapmak istediğinden ya da babamla neden evlendiğinden bahsetmedi. Bir kere, bilemedin iki kere, içindekileri göstermek için ve ben daha doğmadan nasıl zorlu yıllar atlattığını aklıma sokmak için bu kutuları indirmişti. Bunlar onun kanıtıydı. Örnek A, B ve C. Üç kutuluk hatıralar ve ıvır zıvır. Bu kutuların içinde bir yerde katlanmış olarak gerçek ve kanıtlanabilir tarihin parçacıkları duruyordu. Terörist saldırılarının ve yapılan savaşların duyurusunu yapan gazetelerin karamel, kahve, ön sayfaları, seçilen ve suçlanan başkanlar. Burada çocukken elime almaktan hoşlandığım ıvır zıvır eşyalar da vardı. Babasının doğduğu yıldan yani 1951 kalan bir 50 sent, Cobb's Cook koyundaki sahilden toplanan 4 tane ten rengi ve pembe deniz kabuğu. En az sevdiğim kutu hatıralar okul olmuştu. Belli ki başkanlık için adaylığı başarısızlıkla sonuçlanan bir demokrat adayının kampanya rozeti vardı. Parlak renkleri hoşuma gidiyordu. Fakat geri kalan alan diploması, yıllığından kopardığı birkaç sayfa ve dokunmak dahi istemediğim ya da dokunamadığım bir yığın küçük zarfla doluydu. Zarflardan birini açtım ve içindekilerden çıkardığım iki tane şey vardı. Birincisi bir aşk mektubuydu. İkincisi babamın titiz el yazılarıyla yazılmış mektuplarının olduğu hatıralar. Marcus, kutusundakilere benzemeyen bir el yazmasıydı. Yani annemin bir üniversite aşkı vardı. Bu Marcus Dupre'yi onunla mezuniyetinden bir hafta sonra evlenmişti. Sinirlendirecek ama başkalarını pek de şaşırtmayacak bir haberdi. Açıkçası bu kutuyu bodrumda saklaması için bir neden değildi. Böyle senelerdir gözümüzün önünde dik bir şekilde dururken değil. Bunu ilk başta saklayan annem miydi? Felç geçirdiği ve ertesi günü geldiğim zaman arasında eve kimin gelmiş olabileceğini bilemiyorum. Onu koltuğa yığılmış bir şekilde bulan Carol'dı. Muhtemelen büyük evdeki çalışanlar da sonradan temizlemeye yardımcı oldu. Acil servisten annemin taşınması için gelmiş insanlar da olmalıydı. Fakat hiçbirinin hatıralar okul adlı kutuyu aşağıya götürüp fırın ve duvar arasındaki karanlık boşluğa atmak için mantıklı bir sebebi yoktu. Belki de bunun bir önemi yoktu. Sonuçta bir suç işlenmemişti. Sadece garip bir yer değişimi söz konusuydu. Buralarda gezinen bir öcü yapmıştır belki. Bütün ihtimalleri göz önüne alırsak bunu bilmemin imkanı yoktu. Ve bu soruyu irdelemenin de bir anlamı yoktu. Bu odadaki her şey, bu kutular da dahil evdeki her eşya, er geç ya hurdaya çıkacak ya satılacak ya da elden çıkarılacaktı. Bunu erteliyordum, Carol da erteliyordu. Ancak bu işin günü geçmişti. Fakat o zamana kadar... O zamana kadar hatıralar okul kutusunu etajerin en üst rafına, hatıralar Marcus ve ıvır zıvır kutularının arasına koydum. Böylelikle boş odayı tamamlamış oldum. Wundigo Vanley'ken Jason'ın tedavisi hakkında sorduğum sağlıkla alakalı en sıkıntılı soru ilaç-ilaç etkileşimi meselesiydi. Jason'ın alıştığı ilaçlara onu felaket bir nüksetme dönemine sürüklemeden son veremezdim. Ancak günlük ilaç dozajıyla bunun biyokimyasal onarımını birleştirmek de beni bir o kadar rahatsız ediyordu. Wun beni bir sorun olmayacağı konusunda temin etmişti. Uzun ömür tedavisi bildiğimiz bağlamda bir ilaç değildi. Jason'ın kan dolaşımına enjekte ettiğim şey daha çok biyolojik olarak etkin bir bilgisayar programı gibiydi. Klasik ilaçlar genellikle protein ve hücre yüzeyiyle etkileşime girer. Wun'un iksiri ise DNA'nın kendisiyle etkileşime giriyordu. Yine de işini görebilmesi için bir hücreye girmesi gerekiyordu. Yine de bunu yapmadan önce Jason'ın kanındaki kimyayı ve bağışıklık sistemini aşması gerekiyordu. Öyle değil mi? Wun üzerine basa basa bunların bir önemi olmadığını söylemişti. Uzun ömür kokteyli ölüm olmadıkça her türlü fiziksel durumda etkisini gösterebilirmiş. Ancak EMS taşıyan genler hiçbir zaman kızıl gezegene göçmemişti ve Jason kullandığı ilaçlar orada bilinmiyordu. Wun'un endişelerinin sağlam bir temele oturmadığında ısrarcı davranmasına rağmen bunları söylerken pek az gülümsediğini fark etmiştim. Bu yüzden bütün yumurtaları aynı sepete koymadık. İlk enjeksiyondan bir hafta önce Jason'ın EMS ilaçlarını azaltmaya başlamıştım. Tamamen kesmedim, sadece ucundan aldım. Strateji işe yaramış gibiydi. Büyük eve vardığımızda dozajı hafifletilmiş ilaçlar kullanmasına rağmen Jason ufak tefek semptomlar sergiliyordu. Biz de tedavisine iyimser bir şekilde başladık. 3 gün sonrasında yatıştıramadığım ani ateşlenmeler geçiriyordu. Bir gün sonra da bilinci bir var bir yoktu. Bir gün daha geçtiğinde teni kızardı ve kabardı. O gece çığlık atmaya başladı. Verdiğim morfine rağmen çığlık atmaya devam etti. Avazı çıktığı kadar bağırmıyordu. Belirli aralıklarla yüksek sese ulaşan bir inlemeydi. Hasta bir köpekten çıkabilecek bir sesti, bir insandan değil. Tamamen istemeden yapıyordu. Bilinci yerine geldiğinde de ne bu sesi yapıyordu ne de yaptığını hatırlıyordu. Hem de gırtlağı ateşler içinde ve acıyor olmasına rağmen. Carol bunlara katlanarak büyük bir cesaret örneği gösterdi. Evde Jason'ın sesinin zar zor ulaştığı yerler vardı. Arkadaki yatak odaları, mutfak gibi. Çoğu zamanını buralarda kitap okuyarak veya yerel radyoyu dinleyerek geçiriyordu. Ancak gerginliği apaçık ortadaydı ve çok geçmeden de içmeye başlamıştı. Belki de başlamıştı dememem lazım çünkü hiç durmamıştı. Yaptığı şey bunu iş görebileceği asgari bir seviyeye indirgemekti. Aniden geriye çekilişiyle gelen korkuları ve tam takır sarhoş olmanın cezbediciliği arasında bir denge kurmaya çalışıyordu. Umarım bu söylediğim şey üstün körü bir şey gibi algılanmaz. Carol zorlu bir yoldan geçiyordu. Bu kadar uzun dayanmasının sebebi oğluna duyduğu sevgiydi. Seneler boyunca kış uykusuna yatmış bir sevgiydi bu. Onu yolundan çıkaran şey Jason'ın acı nidaları olmuştu. Sürecin ikinci haftasına geldiğimizde Jason damar içi sıvılara bağlanmıştı ve bir gözümü tansiyonunun üstünde tutuyordum. Korkunç görünümüne rağmen nispeten iyi bir gün geçirmişti. Açık yaraları kabuk bağlamıştı. Gözleri neredeyse etrafını kaplayan kabarık derinin içine gömülmüştü. Wun Nigove'nin televizyona ilk çıkışını yapıp yapmadığını soracak kadar gözünü açmıştı. Henüz değil, çıkış programı bir sonraki hafta olacaktı. Fakat akşam üzeri bilinçsizliği ve inlemeleri tekrar nüksetti. Birkaç gün yoktu, şimdi de tekrar başlamıştı. Boğazı patlayacaktı, duymak bile acı vericiydi. Carol için acı vericiydi. Kendisi yanaklarından süzülen yaşlarla yatak odasının kapısında belirivermişti. İfadesinde haşin, donuk bir öfke vardı.
''Tyler'' dedi, ''bunu artık durdurmalısın.''
''Elimden geleni yapıyorum. Uyuşturucu ilaçlara yanıt vermiyor. Bunu sabah konuşsak daha iyi olur.''
''Onu duymuyor musun?''
''Tabii ki duyuyorum.
Bunun bir anlamı yok mu o zaman? Bu ses senin için hiçbir bir şey ifade etmiyor. Tanrım!'' dedi. ''Meksika'ya gidip orada sahte bir doktor bulsa daha iyi olurdu. Bir üfürükçüye gitse bile daha iyiydi. Ona ne enjekte ettiğinden herhangi bir haberin var mı seni lanet soytarı? Tanrım!''
Ne yazık ki kendime sormaya başladığım soruları bana tekrar etmiş oluyordu. Hayır, herhangi bir katı bilim kuralı bağlamında ona ne enjekte ettiğimi bilmiyordum. Marslı adamın sözlerine inanıyordum ama bu pek de Carol'ın önüne serebileceğim bir savunma değildi. Sürecin kendisi umduğumdan daha zor ve görünüşe bakılırsa ağrılıydı. Belki bir şeyler ters gidiyordu, belki de bir şeylerin gittiği bile yoktu. Jason acıklı bir şekilde inledi ve sonunda iç çekti. Carol ellerini Jason'ın kulaklarına koydu.
''Burada acı çekiyor, seni kahrolası soytarı, ona bak.''
''Carol,
Bana hiç kâr ol deme seni cani, ambulans çağırıyorum, polisi de çağıracağım.
Yanına gittim ve omuzlarını kavradım. Ellerimin altında narin ama korkutucu bir canlılığı vardı. Köşeye sıkışmış bir hayvan gibiydi. Carol, beni dinle.
Neden? Neden seni dinleyecekmişim ki?
Çünkü oğlun hayatını benim ellerime bıraktı. Dinle Carol, dinle. Burada birinin yardımına ihtiyacım var. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Çok geçmeden birinin onunla oturması gerekecek. Tıbbi bilgisi olan biri. Bilinçli kararlar alabilecek biri.
Bir hemşire getirseydin o zaman.
Getirmeliydim ama bu mümkün olmazdı ve konu dışıydı. Bir hemşirem yok, bunu senin yapman lazım.
Bunu sindirmesi biraz sürdü, sonra nefesini tuttu ve geri adım attı. Benim mi?
En son duyduğumda hala tıbbi lisansın vardı.
Evet ama ne zamandır çalışmadım? Yıllar oldu mu? Yıllar.
Sana kalp ameliyatı yap demiyorum. Sadece tansiyonuna ve ateşine dikkat etmeni istiyorum. Bunu yapabilir misin? Öfkesi yok olmuştu. Söylediğim şey gururunu okşamıştı. Korkmuştu, bunu düşündü ve ardından bana sert bir bakış attı.
Neden sana yardım edeyim ki? Neden bu işkenceye ortak olayım ki?
Hala bir cevap hazırlama peşindeydim ki arkamdan bir ses, "Ah lütfen," dedi. Jason'ın sesi. Bu Mars ilacı dozajının kendine has özelliklerinden birisi de bilincin gelişi güzel bir şekilde açılıp kaybolmasıydı. Görünüşe bakılırsa da az önce açılmıştı, arkamı döndüm. Suratını buruşturdu ve oturmaya kalkıştı. Pek başarılı olduğu söylenemezdi fakat gözleri berraktı. Annesine dönüp gerçekten dedi, sence de biraz ayıp olmuyor mu? Lütfen Tyler ne istiyorsa onu yap, ne yaptığını biliyor, ben de biliyorum.
Carol ona baka kaldı. Ama yapmıyorum, bunca zaman yapmadım, yani yapamam.
Sonra arkasını döndü ve sendeleyerek odadan çıktı. Bir eliyle duvardan destek alıyordu. Jace'le oturdum. Sabah Carol odaya geldi. Dersini almış gibi bir hali vardı ama ayıktı. Nöbeti devralabileceğini söyledi. Jason huzurluydu ve çok bir bakıma ihtiyacı yoktu. Kontrolü ona bıraktım ve uykumu almaya gittim. 12 saat uyudum. Yatak odasına geri gittiğimde Carol hala oradaydı. Bilinci yerinde olmayan oğlunun elini tutuyordu. Daha önce hiç görmediğim bir şefkatle elini Jason'ın alnında tutuyordu. İyileşme süreci Jason'ın tedavisinden 1,5 hafta sonra başladı. Öyle anlık geçiş veya sihirli bir an olmadı. Ancak bilincinin yerinde olduğu bölümler uzamaya ve tansiyonu normal aralığa yakın bir yerde seyretmeye başladı. Bunun Birleşmiş Milletler'e konuşma yapacağı gece evin hizmetçilere ait olan kısmına portatif bir televizyon kurdum ve Jason'ın odasına sürükledim. Carol yayın başlamadan bize katıldı. Carol'ın Wun Nigo Wen'e inandığını sanmıyordum. Geçen çarşamba Wun'un dünyadaki varlığı resmi olarak duyurulmuştu. Fotoğrafı ise günlerdir gazetelerin ön sayfalarındaydı. Bir de başkanın babacan kolunun altında, Beyaz Saray bahçesini yürüyerek geçerken çekilmiş canlı kamera görüntüleri vardı. Beyaz Saray Wun'un burada yardım etmek için bulunduğu ama dönüp problemini hemen getirebileceği bir çözüm olmadığı ve varsayımsallar hakkında da pek bir bilgisi olmadığı konusuna açıklık getirdi. Halktan gelen tepki ihtiyatlı oldu. O gece güvenlik konseyi odasındaki kürsüye çıktı ve boyuna göre ayarlanmış podyuma adım attı.
Neden böyle mini minnacık bir şey dedi Carol?
Biraz saygı göster. Herhangi bir kültürümüzden daha uzun ayakta kalmış ve devam eden tek bir kültürü temsil ediyor dedi Jason.
Daha çok lollipop cemiyetini temsil ediyor gibi dedi Carol.
Yakın çekime geçtiklerinde saygınlığı yerine geldi. Kamera gözlerini ve tarif etmesi güç gülümsemesini sevmişti. Mikrofondan konuşurken de yumuşak bir şekilde konuştu. Böylelikle sesindeki etki yaratan perde biraz daha dünya seviyesine inmiş oldu. Wun bu olayın sıradan bir dünyalıya ne kadar imkansız geldiğini biliyordu ya da anlaması için ders verilmişti. Genel sekreter giriş konuşmasında gerçekten mucizeler çağında yaşıyoruz demişti. En iyi Orta Atlantik aksanıyla misafirperverliğimiz için teşekkür etti. Sonra evinden özlemle bahsetti ve neden yurdunu terk edip buraya geldiğini açıkladı. Mars'ın zihinlerdeki görüntüsünü yabancı ama tamamiyle insanlara ait bir yer olarak çizdi. İnsanların arkadaş canlısı ve manzaranın ilginç olduğu, ziyaret etmek isteyeceğiniz türden bir yer olarak. Fakat kışların genellikle sert geçtiğini itiraf etti. Kanada'ya benziyor dedi Carol. Sonra meselenin özüne indi. Herkes varsayımsallar hakkında bir şeyler bilmek istiyordu. Ne yazık ki Wu'nun insanları da bizim bildiğimizden çok az daha fazlasını biliyordu. Varsayımsallar Wu'nun dünyaya yaptığı seyahat sırasında Mars'ı kapsül için almışlardı ve bunun öncesinde Marslılar da en az bizim kadar çaresizlerdi. Varsayımsalların amacını tahmin edemiyordu. Bu soru yüzyıllardır tartışıla gelmişti. Ama Mars'ın en büyük düşünürleri bile hiçbir zaman bu konuya bir açıklık getirememişlerdi. Wu'nun hem dünyanın hem de Mars'ın küresel bir felaketin eşiğindeyken kapatılmasının ilginç olduğunu söyledi. Sizinki gibi bizim nüfusumuz da sürdürülebilirlik sınırına yaklaşıyor. Dünyanızda kurmuş olduğunuz endüstri ve tarım kaynakları hızla tükenmekte olan petrole dayalı olarak işliyor. Mars'ta hiç petrolümüz yok ama biz de nadir bulunan bir madde olan nitrojen elementine bağlıyız. Tarım döngümüzü çekip çeviriyor ve gezegenin kaldırabileceği insan yaşamı sayısına mutlak limitler koyuyor. Medeniyetimizin en başındayken bu problemi fark edebildiğimiz için dünyadan biraz daha iyi başa çıkabildik. İki gezegende ekonomik ve tarımsal çöküşün yanı sıra insan soyunun felaket bir şekilde tükenme ihtimaliyle yüzleşiyordu ve hala yüzleşmekte. Her iki gezegende son noktaya varmadan önce kapsül içine alındı. Belki varsayımsallar bizim hakkımızdaki gerçeği anlıyor ve belki de bu eylemlerini şekillendirdi. Ancak bunu kesin olarak bilemiyoruz. Tam aksine bizden ne istediklerini veya dönü ne zaman sona erecek, hatta hiç erecek mi onu da bilmiyoruz. Varsayımsallar hakkında direkt olarak bilgi toplamadıkça da bunu bilemeyiz. Neyse ki dedi Wu, kamera ona yakınlaşıyordu. Bu bilgiyi toplamanın bir yolu var. Bunu da hem Başkan Garland hem seçilmiş Başkan Lomax ve beraberindeki eyalet başkanlarıyla konuştum. Ardından replikatör planını genel hatlarıyla anlattı. Şansımız yaver giderse varsayımsalların başka dünyaları ele geçirip geçirmediğini, bu dünyaların nasıl tepki verdiğini ve dünyayı bekleyen kaderin ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Ancak Wu'nun Oort bulutundan ve otokatalitik geri besleme teknolojisi hakkında konuşmaya başladığında Carol'ın gözleri bulandı. Wu'nun podyumu şaşkın alkışlara bıraktığında bu olamaz dedi Carol. Kanaldaki uzmanlar Wu'nun konuşmasına kafa yorup tekrar etmeye başladı. Carol gerçekten korkmuşa benziyordu. Bütün bunlar gerçek mi Jason? Çoğu dedi Jason sakince. Mars'taki hava hakkında bir şey diyemem. Gerçekten bir felaketin eşiğinde miyiz? Yıldızlar kaybolduğundan beri bir felaketin eşiğindeyiz. Petrolü ve diğer bütün o şeyleri kastediyorum. Dünü olmasaydı şu anda açlıktan ölüyor mu olacaktık? İnsanlar zaten açlıktan ölüyor. 7 milyar insanı Kuzey Amerika tarzı bir refahta tutmak için gezegeni soyup soğana çevirmemiz gerekiyor. Bu yüzden ölüyorlar. Rakamlar konusunda bir şey söylemek güç. Evet doğru, dönü bizi öldürmezse er ya da geç küresel çapta insanların kökü kazanacak. Peki dönünün kendisiyle bu doğrudan bağlantılı mı? Belki de, ancak bunu ne ben ne de televizyondaki Marslı kesin olarak biliyor. Benimle dalga geçiyorsun. Hayır. Evet geçiyorsun ama sorun yok, cahil olduğumu biliyorum. En son gazeteye baktığımdan beri yıllar geçti. Bir kere gazetede hep babanın yüzünü görme ihtimalim vardı. Televizyonda da izlediğim tek şey öğleden sonra yayınlanan diziler. Bu dizilerde de hiç Marslı olmuyor. Galiba Rip Van Winkle'a döndüm. Uzun zamandır uykudaydım ve uyandığım dünyayı da hiç sevmedim. Korkutucu olmayan tarafları da televizyonu gösterdi. Gülünç. Hepimiz Rip Van Winkle'a döndük dedi Jason yavaşça. Hepimiz uyanmayı bekliyoruz. 30. ayrımın sonu. Sayfa 284.